Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Antonio Damasio'nun The Feeling of What Happens adlı kitabı, bilincin nasıl ortaya çıktığını beden, duygu ve benlik arasındaki ilişki üzerinden inceleyen, nörobilim ile zihin felsefesini buluşturan bir popüler bilim çalışmasıdır. İlk kez 1999 yılında yayımlanan eser, yazarın Descartes'in Yanılgısı kitabında savunduğu temel fikri geliştirir. Duygular, aklın karşısında duran irrasyonel engeller değildir, düşünme ve hayatta kalma süreçlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Damasio, nörolojik hastalıklardan etkilenen kişilere ilişkin klinik gözlemler, beyin hasarı araştırmaları ve evrimsel açıklamalar aracılığıyla bilinçli deneyimin yalnızca zihinde beliren görüntülerden oluşmadığını ileri sürer. Ona göre bilinç, organizmanın kendi bedenindeki değişimleri fark etmesiyle bağlantılıdır. Kitabın temel amacı, bir nesneyi algıladığımızı nasıl bildiğimiz ve bu algıyı yaşayan kişinin ben olduğuna dair duygunun nasıl kurulduğu sorularına biyolojik bir çerçeve sunmaktır. Bu nedenle eser, soyut bilinç tartışmalarını sinir sistemi, beden düzenlemesi ve duygulanım süreçleriyle somutlaştırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bilinç, yalnızca düşünmek değil, yaşanan değişimi hissetmektir. Damasio'nun kitabının merkezi savı, bilincin salt bilgi işleme ya da dış dünyayı algılama kapasitesi olarak açıklanamayacağıdır. Bir görüntü, ses veya düşünce zihinde belirebilir, fakat bilinç için buna ek olarak organizmada gerçekleşen değişimin hissedilmesi gerekir. Kitabın başlığındaki hissetme sözü, dışarıda olan bir olayın bedende ve beyinde yarattığı etkinin deneyimlenmesini anlatır. Örneğin tehlikeli bir uyaran yalnızca tanınmaz, aynı zamanda bedenin gerilimi, kalp atışındaki değişim ve yönelme haliyle birlikte yaşanır. Kişinin bu değişimin kendisinde meydana geldiğini kavraması, benlik duygusunun temelidir. Bu yaklaşım, bilinç üzerine sık rastlanan, zihni bedenden bağımsız bir gözlemci gibi ele alma eğilimine karşı çıkar. Damasio için beyin, bedenden kopuk biçimde çalışan bir hesaplama merkezi değildir. Beyin sürekli olarak bedenin iç durumunu izler, düzenler ve temsil eder. Dolayısıyla öznel deneyim, dış nesne ile organizmanın karşılaşmasının sonucudur. Bu çerçeve, bilincin neden canlılığın sürdürülmesiyle ilgili olduğunu da açıklar. Organizma, kendisine yarar ya da zarar veren değişimleri hissettiği ölçüde çevresiyle ilişkisini ayarlayabilir. Kitap, öznel yaşantıyı gizemli ama biyolojiden bütünüyle ayrı bir alan saymak yerine bedensel düzenlemenin gelişmiş bir biçimi olarak konumlandırır. İkinci olarak, çekirdek bilinç ile genişletilmiş bilinç arasındaki ayrım. Damasio, bilinci tek bir yeti olarak değil, farklı kapsamları bulunan katmanlı bir süreç olarak ele alır. Çekirdek bilinç, kişinin o anda bir nesne ile ilişki içinde olduğunun farkında olmasıdır. Bu düzey şimdi ve burada oluşur. Geçmişe dair ayrıntılı bir yaşam öyküsü, geleceğe yönelik planlar veya kalıcı bir kimlik anlatısı gerektirmez. Buna karşılık genişletilmiş bilinç, otobiyografik benliği içerir. İnsan, geçmiş deneyimlerini hatırlayabildiğinde, kendisini zaman içinde aynı kişi olarak gördüğünde ve geleceğe dönük niyetler kurabildiğinde daha geniş bir bilinç alanına ulaşır. Bu ayrım, bellek kaybı yaşayan kişilerin neden bazı anlık farkındalık kapasitelerini korurken süreklilik taşıyan bir benlik duygusunda zorlanabildiğini anlamaya yardımcı olur. Damasio'nun amacı, hafıza ile bilinci tamamen özdeşleştirmek değildir. Daha sınırlı, anlık bir bilinç biçiminin bellekteki yaşam öyküsünden önce de var olabileceğini gösterir. Bununla birlikte dil, toplumsal ilişkiler, planlama ve ahlaki değerlendirme gibi karmaşık insan etkinlikleri genişletilmiş bilince dayanır. Bu model, bilinç tartışmalarında sıkça birbirine karıştırılan iki soruyu ayırır. Birincisi, şu anda bir deneyimin farkında olmak, ikincisi ise bu deneyimi kendi geçmişi ve geleceği olan bir kişi olarak anlamlandırmaktır. Kitabın kalıcı gücü, bu farkı klinik gözlemlerle ilişkilendirerek açıklamasıdır. Üçüncü olarak, duygu, his ve beden durumları arasındaki iş bölümü, kitapta duygu ile his aynı şey olarak kullanılmaz. Damasio, duyguları büyük ölçüde beden ve beyinde ortaya çıkan düzenlenmiş tepkiler olarak ele alır. Yüz ifadesi, kaslardaki hazırlık, hormonal değişimler, kalp ve solunum düzenindeki farklılaşmalar bu tepki örüntüsünün parçaları olabilir. His ise bu değişimlerin zihinsel olarak deneyimlenmesidir. Bu ayrım önemlidir Çünkü duygusal süreçlerin bir bölümü kişi, onları açıkça fark etmeden de işleyebilir. Buna karşın bir duygunun hissedilmesi, organizmanın kendi içindeki değişime dair bir temsil oluşturmasını gerektirir. Damasio böylece duyguları, düşünceye sonradan eklenen renkli tepkiler olarak görmez. Duygular, organizmanın güvenlik, beslenme, zarar görmeden kaçınma ve dengeyi koruma gibi yaşamsal ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Hoş olmayan bir his, ilişkide bulunulan nesnenin veya durumun organizmanın dengesi için sorun yaratabileceğine dair bir işaret işlevi görebilir. Hoş bir his ise yararlı bir ilişkiyi destekleyebilir. Bu yaklaşım, duyguların her zaman doğru karar verdirdiği anlamına gelmez. Ancak duygusal değerlendirme olmadan seçeneklerin canlı organizma açısından taşıdığı değeri belirlemek de zorlaşır. Damasio'nun ayrımı, günlük dilde iç içe geçen beden tepkisi, bilinçli his ve düşünsel yorum katmanlarını daha dikkatli değerlendirmeyi sağlar. Ayrıca akıl ve duygu karşıtlığının nörobiyolojik açıdan yetersiz bir ayrım olduğunu gösterir. Dördüncü olarak, protobenlikten otobiyografik benliğe uzanan bilinç zinciri. Damasio, benliğin beyinde tek bir merkezde duran değişmez bir varlık olmadığını savunur. Bunun yerine, organizmanın durumunu sürekli izleyen ve güncelleyen süreçlerin aşamalı biçimde benlik deneyimini kurduğunu öne sürer. Bu açıklamada protobenlik, bedenin temel iç durumlarına ilişkin, çoğunlukla bilinç dışı işleyen sinirsel düzenlemeleri ifade eder. Organizmanın sıcaklığı, enerji dengesi, iç organlardan gelen sinyaller ve genel bedensel durum bu temel zeminin parçasıdır. Bir nesneyle karşılaşma, bu dengede değişiklik yarattığında çekirdek benlik ve çekirdek bilinç ortaya çıkar. Kişi, nesneyle ilişkisi sırasında kendi organizmasında meydana gelen değişimi fark eder. Belek, geçmiş deneyimler ve edinilmiş bilgiler bu süreçte birleştiğinde otobiyografik benlik gelişir. Böylece kişi yalnızca şu an etkilenmekte olan bir organizma değildir, geçmişi olan ve geleceğe yönelik hedefler kuran bir özne haline gelir. Damasio'nun bazen öncelikler zinciri olarak anılan bu modeli, üst düzey zihinsel yetilerin daha temel yaşamsal düzenleme süreçlerinden tümüyle kopmadığını vurgular. Bu görüş, insanın ahlaki muhakeme, sosyal anlayış ve kişisel kimlik gibi kapasitelere sahip olmasını basit reflekslere indirgemez. Tersine, bu karmaşık kapasitelerin bedensel yaşamı koruyan daha eski sinirsel mekanizmalar üzerine inşa edildiğini ileri sürer. Kitap, benliği metafizik bir öz yerine devam eden biyolojik ve zihinsel bir kuruluş süreci olarak düşünmeye davet eder. Son olarak, nörolojik vakalar, teorinin sınırları ve bilimsel konumu Damasio teorisini yalnızca felsefi sezgilere dayandırmaz. Nörolojik hastalıklardan etkilenen kişilerle yapılan klinik gözlemleri, belirli beyin bölgelerindeki hasarların bilinç, bellek, duygu ve benlik üzerindeki sonuçlarını anlamak için kullanır. Bu yöntem, normal işleyen bir sistemi doğrudan izlemek zor olduğunda işlev kaybının hangi süreçleri bozduğunu inceleme imkanı verir, amnezi. Koma ve farklı farkındalık bozukluklarına dair çalışmalar, anlık bilinç, kişisel bellek ve duygusal tepkinin her zaman birlikte kaybolmadığını düşündürür. Kitabın ikna edici tarafı, büyük bir felsefi soruyu klinik ayrıntılar ve beyin anatomisi ile ilişkilendirmesidir. Bununla beraber eser, bilincin tüm yönlerini kesin biçimde çözmüş bir nihai teori olarak okunmamalıdır. Bilinç araştırması, ölçüm araçları, kavramlar ve açıklama düzeyleri bakımından hala tartışmalı bir alandır. Damasio'nun duygu, his, temsil ve benlik için kullandığı bazı ayrımlar, sonraki araştırmalarda ve felsefi eleştirilerde farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Ayrıca kitabın örnekleri, konuya aşina okurlar için yeni olmayabilir. Buna rağmen klinik vakalar, soyut kavramların yaşanmış sonuçlarını görünür kılar. Eserin değeri, beyin hasarını yalnızca tıbbi bir eksiklik olarak değil, normal insan deneyiminin hangi bileşenlerden oluştuğunu anlamaya yarayan dikkatli bir kanıt kaynağı olarak kullanmasındadır. Sonuç olarak,
The Feeling of What Happens, bilinç sorununa ilgi duyan genel okurlar, psikoloji ve nörobilim öğrencileri.
Zihin felsefesiyle ilgilenenler ve duyguların karar verme üzerindeki rolünü daha sağlam bir çerçevede anlamak isteyenler için özellikle uygundur. Temel nörobilim terimlerine yabancı olan okur bazı bölümlerde yavaş ilerlemek isteyebilir. Yine de Damasio, teknik kavramları, klinik gözlemler ve gündelik deneyime yakın sorular üzerinden anlaşılır hale getirmeye çalışır. Kitaptan alınabilecek en önemli entelektüel fayda, duyguyu mantığın karşıtı sayan alışılmış düşünceyi sorgulamaktır. Damasio'ya göre iyi muhakeme, bedensel sinyallerden ve duygusal değer biçme süreçlerinden arınmakla değil, bunların işlevini anlamakla ilgilidir. Bu fikir, karar verme, öz farkındalık ve insan davranışı üzerine daha gerçekçi sorular sormayı sağlar. Eseri benzer popüler bilim kitaplarından ayıran nokta, bilinci yalnızca beyin kabuğundaki yüksek bilişsel işlemlere bağlamamasıdır. Bedenin iç düzenlenmesi, duygusal tepkiler, anlık benlik ve yaşam öyküsüne dayalı kimlik arasında bir süreklilik kurar. Ayrıca bu çerçeveyi soyut bir iddia olarak bırakmayıp, nörolojik bozuklukların incelenmesiyle destekler. Kitap, güncel bilincin bütün tartışmalarını kapatan bir açıklama sunmaz. Ancak beden, duygu ve öznel deneyim arasındaki bağı, bilimsel olarak ciddiye alan etkili ve tarihsel olarak önemli bir yaklaşım sunar. Bu yüzden, bilincin ne olduğu kadar, kimin ve hangi bedenin bilinci olduğu sorusunu da önemseyen okurlar için değerini korur. Destek olmak isterseniz, Antonio Damasio kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.